Ayrım 8.
Bu nedenle bilimde çok yeni yani yerleşmiş düşünme alışkanlıklarına ters düşen fikirleri ilkin şüpheyle karşılamak son derece normal, hatta övgüye değer bir tutumdur. İşte bu tutumdur ki yeni fikrin sahibini iddiasını kanıtlama zorunluluğuyla karşı karşıya bırakır. Şarlatanların ikide bir Galileo'yu veya Pasteur'ü örnek göstermelerinin asıl amacı bu zorunluluktan kaçmaktır. Oysa ne Galile ne de Pasteur onus probandi diye yan çizmeye kalkmışlardır. Bu vesileyle hatırlatmakta yarar görürüm. Bu büyük adamların görüşlerine karşı çıkanları salt yeni bir fikri kabul etmiyorlar diye dogmacılıkla suçlamak da yanlış bence. Örneğin Galile'nin Kopernikçi dünya görüşünü kabul etmeyenler arasında belki ön yargılı, hatta bağnaz kişiler de vardı. Ama astronomiden biraz anlayan çoğunluğun ana iddiası bu görüşün yeterince belgelenmemiş olduğu yolundaydı. Nitekim bunun üzerine Galile, büyük eseri Diyalogu yazıp teorisini herkesin anlayabileceği bir dille artık hiçbir aklı başında insanın şüphe etmeyeceği biçimde kanıtlamaya çalışacaktı. Biraz önce aynı amaçla Pasteur'ün nasıl çırpındığını gördük. Açıkçası şarlatanlar şunu demeye getiriyorlar. Sakın bizi eleştirmeye kalkmayın yoksa siz de ileride geçmişteki birçok acı örnekleri gibi dogmacılıkla suçlanırsınız. Buradaki kurnazlığın bilmem farkında mısınız? Aslında tipik şüphe belirtisi olan eleştiriler kendilerine yöneltilince şarlatanlar bunu dogmacılık belirtisi gibi göstermeye kalkışıyorlar. Biz iyisi mi gene Pasteur'e dönelim. C. Pasteur mikropları nasıl suçüstü yakaladı? Bilim tarihinde beni en çok şaşırtan olgu mikropların varlığını ilk defa ortaya çıkaran, mikroskop altında onları ilk defa gözleyen, Leeuwenhoek'tan tutun, canlıların kendiliklerinden üreyemeyeceğini, spontan generation, gözle görülebilir küçük canlılar üzerinde yaptığı deneylerle ilk defa kanıtlamış olan Reddy'ye, onun ardından gene yaptığı deneylerle bu defa mikroorganizmalarında kendiliklerinden yani cansız maddeden veya başka bir canlının bozulmasıyla üreyemeyeceklerini kanıtlamış olan Spallanzani'ye kadar hiç kimsenin aklına mikropların bazı hastalıklara neden olabileceği fikrinin gelmemiş olmasıdır. Sadece 18. yüzyılda Plensis adındaki biri bu fikri ortaya atmış ama kimse oralı olmamış. Bak Britannica 1970. Burada bu sırrı açıklamak gibi iddialı bir girişimde bulunmaya kalkmayacağım. Akıl akıldan üstündür atasözü ilkin işin içine deha dediğimiz üstün düşünme yeteneğinin karıştığını hatırlatıyor. Doğrusu büyük buluşlarda zekanın veya sezme gücünün rolü yadsınamaz. Ancak bu arada gözlem birikimi diyebileceğimiz olgunun da payını unutmamak gerek. Hatırlayacaksınız Pasteur'ün fermantasyon olayını açıklaması her şeyden önce yaptığı çok dikkatli gözlemlere dayanıyor. Hatta burada Pasteur gözlemden önce herhangi bir hipotez bile kurmamış görünüyor. Meyvelerin çürümesine, sütün biranın ve şarabın ekşimesine, asitleşme, bakteri denilen başka mikroorganizmaların yol açtığını saptaması da gene çok dikkatli gözlemlerin sonucu. Ama Pasteur hemen bu iki gözlem türü arasında bir benzerlik görmekte gecikmiyor. Fermantasyon da bozulma da mikroorganizmaların yol açtığı değişimler. Herhalde burada Pasteur'un kafasında şu düşünce belirivermiş olmalı. Sakın bazı hastalıklara da bu küçücük yaratıklar neden olmasın. Nihayet hastalık da bir tür bozulma değil mi? Böylece Pasteur belki de ilk defa bir hipotez, bir tahminden yola çıkmış oluyordu. Ancak Pasteur'un burada şarlatanların yaptığı gibi işkembeden atma yöntemiyle çalışmadığı kesin. Hatta daha önceki gözlem ve deneyleriyle de yetinmeyip hipotezini kanıtlama işine girişmeden önce onu destekleyen başka ipuçları aramış olması kuvvetle muhtemel. Örneğin eskiden beri bilinen bir olgu var. Bazı hastalıklar, romatizma, kalp hastalıkları gibi bunlara yakın alanlardan başkasına en yakınlarına bile geçmediği halde veba, kolera, tifo, verem, hatta nezle gibi hastalıklar kolaylıkla geçebiliyor, bazen salgın halini alabiliyor. İyi de bu geçme veya bulaşma nasıl oluyor? Bunu rastlantıyla açıklamak imkansız. Herhalde arada hastalığı bir canlıdan bir başka canlıya taşıyan aracı faktörler olmalı. Ancak bunları gözle de göremiyoruz. O halde fermantasyonla bozulmaya bir takım gözle görülmeyen yaratıklar neden oluyordu. Üstelik Spallanzani'den sonra Pasteur de bu yaratıkların her yerde, bu arada havadaki toz zerrelerinde bile bulunduğunu, dolayısıyla yalnız yiyecek ve giyecekle değil, havadaki bu tozcuklarla da bir canlıdan bir başkasına geçebileceğini düşünmüş olmalı. Yoksa salgın hastalıkların bir yerde baş gösterdikten sonra bir orman yangını gibi hızla yayılması, bazen binlerce kilometre uzağa kadar sıçrayabilmesi başka nasıl açıklanabilirdi? Bugün bütün bunlar bize apaçık gibi görünüyor. Oysa Pasteur'e gelinceye kadar mikropları en yakından tanıyanların bile bu ihtimali düşünememiş olmaları, onların Pasteur kadar zeki olmamasından çok Pasteur'ün sahip olduğu bazı gözlem verilerinden yoksun olmalarıyla açıklanabilir sanıyorum. Elbet Pasteur'ün mikrobik hipotezini bulmasında isabetli analojiler ve geçerli çıkarımlar yapabilen bir insan olmasının da büyük rolü var. Yaratıcılık bu değil mi zaten? Ancak burada bilgi birikimi dediğimiz faktör de en az o kadar önemli. Gerçi buraya kadar söylediklerim daha çok buluş bağlamı ile ilgili. Bu nedenle şu anda üzerinde durduğum belgeleme bağlamı ile ilişkisiz gibi görülebilir ama iş o kadar basit değil. Bazen işkembeden atma yöntemiyle de yeni bir buluş yapılabileceğini söylemiştim. Ancak bir buluş ne derecede daha önceki bilgilere dayanıyorsa doğru çıkma şansı o derece büyüktür. Dolayısıyla belgelenmesi de o derece sağlam olacaktır. Bu bakımdan da gerçek bilim adamlarıyla şarlatanlar arasında önemli bir fark olsa gerek. Bazen rastlantı sonucu buluşlar yapıldığını daha önce gördük. Ancak bunlar oldukça nadir olaylar. Genellikle şarlatanlar işkembeden atma yöntemiyle çalıştıkları, yani şu veya bu biçimde akıllarına esen fikirleri bilgi diye öne sürdükleri halde, gerçek bilim adamları kafalarında zaten çözmeye çalıştıkları bir sorunla işe başlıyor ve onun çözümü için daha önceki gözlem, deney ve okumalarından elde ettikleri bütün bilgileri de göz önünde tutarak hayal güçlerinin yardımıyla bir çıkış yolu arıyorlar. Buluş bağlamında çoğu zaman şarlatanın tek dayanağı hayal gücü. İleride göreceğimiz gibi her şarlatanın yeni bir fikri salt kendi fantezisine dayanarak üretmesi gerekmiyor. Halkın belleğinde yer etmiş çok eski masallardan ama en çok da din kitaplarında anlatılanlardan, bazen düpedüz söylentilerden esinlendiği de olur. Buna karşılık bilimsel düş hikayelerinde pek çok bilimsel veriler de yer alabilir. Nitekim Jules Verne, Ay'a Yolculuk adlı eserinde uzaya gönderilecek kapsülün hızı gibi konularda gerçekçi denebilecek bazı tahminlere yer vermiştir. Ne ilginç değil mi? Fazla bir ön bilgisi de olmadığı için hayal gücü onu bazen sağduyunun ve aklın sınırlarını aşmaya zorluyor. Öne sürdüğü teorilerin çoğu zaman bilimsel düş, science fiction hikayelerine benzemesi de buradan kaynaklanıyor zaten. Ayrıca bu teorileri kanıtlamaya kalktıklarında, ki bu oldukça nadir bir olay, gülünç duruma düşmelerinin de temel nedeni bu. Şimdi gene asıl konumuza dönebiliriz sanırım. Evet, Pasteur mikropları suç üstünde nasıl yakaladı? Pasteur'un bu konudaki başarılarının hikayesi daha ilkokuldan itibaren ders kitaplarında sık sık anlatılır. Ayrıca bu hikaye çeşitli sinema filmleriyle belgesellere konu teşkil ettiği için benim aynı konuda anlatacaklarım bazılarına fuzuli gelebilir. Ancak mikrop teorisinin gerek kapsamı gerek pratik sonuçları bakımından hayati önem taşıdığı, buna karşılık yüzyıllardan beri yerleşmiş inançlara ters düştüğü göz önünde tutulursa, Pasteur'un bu teoriyi kabul ettirmekte çok daha fazla zorlanmış olacağı kolayca anlaşılır. Nitekim o hastalık yapan mikropların peşinde koşarken Trekü ve Fremi adındaki iki zat çoktan kanıtlamış olduğunu sandığı fermantasyon teorisine saldırıp bir amayasının üzüm tanelerinin içinde oluştuğunu, dolayısıyla dışarıdan gelmediğini iddiaya kalkışmışlardı. Bunun üzerine Pasteur yeni hem de can alıcı bir deneyle bu eleştirileri susturmak zorunda kalacaktır. Kendiliğinden yürüme, spontan generation teorisini daha sonraları da yeni kılıklar altında diriltmeye çalışanlar çıkacaktır. Eski askerler gibi kökleşmiş eski inançların da hiç ölmediği anlaşılıyor. Bir de şu var, gerçi Pasteur teorisinin doğruluğuna kuvvetle inanıyordu ama gene de yanılmış olabilirdi. Nitekim bilim tarihi uzun süre doğru sanılmış ama sonradan yanlışlığı ortaya çıkmış teorilerle dolu değil miydi? Bu nedenle Pasteur insanın hiçbir zaman sezgisine, hatta gözüyle gördüklerine fazla güvenmemesi gerektiğini söylüyordu. Ne yazık ki okul kitaplarında asıl ders alınması gereken bu nokta üzerinde hiç durulmuyor. Daha önceki buluşlarında mikroskopla yaptığı dikkatli gözlemler ona yol göstermişti. Ancak şimdiye kadar mikropların herhangi bir hastalığa yol açtığını gözleriyle görmemişti. Sadece fermantasyon ve bozulma olaylarından benzetme yoluyla bu minik yaratıkların daha büyük canlılarda hastalıklara da neden olabileceğini düşünmüştü. Ama bakalım gerçekten de öyle miydi? Bunu kanıtlamanın tek yolu vardı. Mikropları hastalık yaparken suçüstü yakalamak. Tıpkı biranın ve şarabın bozulmasına yol açan bazı bakterileri suçüstü yakaladığı gibi. Bir gün Pasteur'e yaşlı hocası Profesör Duma gelip Fransa'nın birçok yerinde ipek böceklerine bir hastalığın arız olduğunu söyler ve kendisinden bu derde bir çare aramasını rica eder. Şimdiye kadar Pasteur'un bu tür bir hastalıktan haberi bile olmamıştır. Gene asistanlarıyla kollarısı var ve araştırmalarına başlar. Mikroskop gene en etkili silahıdır, zira mikroskop olmasaydı mikroplar da olmayacaktı. Oysa daha önce pek çok marifetlerine tanık olduğu mikropların bu hastalığın da baş suçlusu olduğundan kuşkulanmaktadır. Pasteur'un daha önceki başarılı açıklamaları onu mikroplar konusunda neredeyse ön yargılı kılmış gibidir. Sözü uzatmamak için ayrıntılara girmek istemiyorum. Araştırmaları sonunda Pasteur, hastalıklı ipek böcekleri üzerinde ufacık kara lekeciklerle derilerinin altında mikroskobik kürecikler saptar ve bu sonucuların hastalığın nedeni olduğuna karar verir. Sonra da tarım komitesi üyelerine kozaları hastalığa karşı korumak için neler yapılması gerektiğini açıklar ve Fransa'yı yeni bir dertten kurtarmış olmanın huzur ve gururuyla evine döner. Heyhat, Pasteur'ün tavsiyeleri bu defa işe yaramamış, hatta ipek endüstrisini tam bir felaketle karşı karşıya bırakmıştır. Anlaşılan Pasteur, ipek üreticisinin derdine bir an önce çare bulayım derken hastalığa yanlış bir teşhis koymuş, dolayısıyla yanlış bir tedavi yöntemi salık vermiş. Bu da gösteriyor ki bilimde acele etmeye gelmiyor. Üstünkörü bir araştırma yapıp sonuç çıkarmaya kalkmak bazen çok tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bir de hiçbir araştırma yapmadan akıllarına esen herhangi bir fikri teori diye ortaya atan şarlatanları ve onların insanlığa verebilecekleri zararları düşünün. Bu olayın şimdiye kadar bütün söyledikleri doğru çıkmış olan Pasteur'ü ne güç durumda bırakmış olacağını bilmem düşünebiliyor musunuz? Bu yüzden uğradığı alay, eleştiri ve hatta hakaretin haddi hesabı yok. Bu dramın ana nedeni sonradan anlaşılıyor. Meğer pebrin denen bu hastalığa ipek böceklerinin derisi altındaki değil, karnındaki mikroskobik kürecikler yol açıyormuş. Bu küreciklerin birer mikroorganizma olduğunu meydana çıkaran da Pasteur'ün bu işle görevlendirdiği bir asistanı, Doktor Gernes. Demek Pasteur ilk hipotezini yeterince belgelemeden, bunun için gerekli testleri yapmadan "Eroka!" diye bağırmak tedbirsizliğini göstermiş. Ama sütten ağzı yandığı için bundan sonra yoğurdu üfleyerek yiyecek, Gernes'in buluşundan tam emin olabilmek için 6 ay daha bekleyecektir. Yalnız bu arada Pasteur bu parazitlerin böceğin karnında oluşmadığını, dışarıdan geldiğini de saptar. Bu, hastalığın bulaşıcı olduğunun açıklanması, dolayısıyla yayılmasının önlenmesi bakımından önemlidir. Sonunda hiç değilse hayvanlara arız olan bir hastalığa dışarıdan gelen mikropların neden olduğunu kanıtlamıştır. Ya öteki hastalıklar? Belli bir hastalığa mikroorganizmalar yol açıyor diye bütün hastalıkların aynı şekilde oluştuğunu iddia edebilir misiniz? Edemezsiniz. Bir teorinin neleri kapsadığını baştan bilmek mümkün değildir. Nitekim Pasteur, bütün hastalıkların nedeni mikroplardır iddiasıyla ortaya çıksaydı, şarlatanlıkla bile suçlanabilirdi. Bu nedenle her bir hastalığın oluşma şartlarını dikkatle incelemek, ancak bu şartlar arasında mikropların başrolü oynadığını saptanabiliyorsa o hastalığa mikrobik sıfatını vermek gerekir. Başka bir deyişle hastalığın mikrobunu suçüstü yakalamak şarttır. Ama gene de bu son buluş, Pasteur'un her türlü bulaşıcı hastalığa mikropların yol açtığı konusundaki inancını iyice pekiştirir. Ona bu konuda cesaret veren bir başka şey de bu arada Lister'dan aldığı övgü dolu bir mektuptur. Zira Lister, Pasteur'e bu teorisinin ameliyatlarda antiseptik kullanmakta ne kadar haklı olduğunu kanıtladığını yazmaktadır. Gerçekten de bu sayede ameliyat sonrası ölümler gözle görülecek kadar azalmıştır. Lister'ın asıl esin kaynağı, Pasteur mikrobik hipotezini dile getirmeden çok önce antiseptiğin enfeksiyonların yayılmasını önlemedeki rolünü ve önemini görüp kanıtlamış olan Macar asıllı doktor Semmelweis'ti. Ancak Semmelweis da, onun ardından Lister da bir çeşit deneme ve yanılma yöntemiyle bu sonuca varmış bulunuyorlardı. Pasteur'un hipotezi onların pratik buluşlarına teorik bir temel oluşturuyordu. Bu da şüphesiz Pasteur'un teorisini destekleyen dolaylı bir kanıttır. Ancak bu arada aldığı bir haber ona yeni bir teoriyi en aklı başında insanlara bile kabul ettirmenin ne kadar güç olduğunu hatırlatmıştır. Haber, ünlü fizyolog hem de Pasteur'un yakın dostu ve hayranı Claude Bernard'ın ölümünden sonra yayınlanan bir kitabında Pasteur'un fermantasyon teorisini kabul etmediği, üstelik bu teoriyi reddetmek için bir sürü gerekçe gösterdiği yolundadır. Pasteur bunu duyunca önce çok şaşırır, sonra küplere biner, hatta ölmüş dostunu son zamanlarda hafifçe bunamakla suçlamaya kalkar. Gördüğünüz gibi bilim adamları da insan. Ama sonunda yaşayanların kafasında kalmış olabilecek her şüpheyi silip süpürmek için çok daha büyük çaplı bir deney yapmak zorunda kalır. Gene ayrıntılara giremeyeceğim, ancak deneyin bu defada başarıyla sonuçlandığını söylememe bilmem gerek var mı? Artık Pasteur'un kendine güveni yerine gelmiştir. Dolayısıyla mikrop avına daha büyük bir coşkuyla yeniden başlayabilir. Ancak bu arada ortaya bu işte çok daha usta ve temkinli bir mikrop avcısı çıkmıştır. Robert Koch. Şimdi biraz da onun keşif serüvenini izleyelim. Örnek bilim adamları 2. Robert Koch. Bütün tıp dünyası Pasteur'un teorilerini tartışa dursun, Robert Koch adındaki bir Alman doktoru, küçük bir kasabada tek başına karısının kendisine hediye ettiği basit bir mikroskopla bu tartışmada yerini almaya hazırlanmaktadır. Ona göre Pasteur ileride hastalıkların nasıl yenileceğini bütün dünyaya haykıran bir önder, bir yol açıcıdır. Ancak o zamana kadar yaptığı bütün o parlak deneyler insanlara musallat olan hastalıkların nasılını ve nedenini kanıtlamış olmaktan çok uzaktır. Nitekim Pasteur, insanlığın baş düşmanı olan vereme de mikropların yol açtığına inandığını ilan edince, bütün Parisli doktorların piri olan Doktor Pidox, bu sahte peygamberi alaya almıştır. İçinizden bazılarının asıl Pidox'u alaya almak gerektiğini düşündüklerini görür gibiyim. Ama kendinizi Pidox'tan daha akıllı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü o günün şartlarında Pidox haklı. A. Şarbon mikrobu peşinde. Fransızca olan şarbon sözcüğünün İngilizcesi anthrax, Yunanca kömür anlamına gelen anthrax'den türeme. Koch'un kendisi ilkin şarbon hastalığının nedenini aramakla işe koyulur. Bu son derece esrarengiz bir hastalıktır. Nereden geldiği, nasıl yayıldığı anlaşılamadığı gibi yalnız koyun ve sığırların değil insanların da kısa sürede ölümüne neden olabilmektedir. Koch da Pasteur gibi şarbondan ölmüş koyun veya ineklerin kanını mikroskop altında incelemeye koyulur. Bu kanın yeşilimsi kürecikleri arasında oradan oraya dolaşan minik çubuklara benzeyen garip nesneler gözüne çarpar. Bazen incecik bir ip gibi birbirine yapışmış olan bu nesneler ne olabilir? Yoksa bunlar mikrop mu? Ama hareket etmiyorlar. Canlı olsalar hareket etmeleri gerekmez miydi? Gerçi iki Fransız doktoru, Daven ile Rayer de ölü koyunların kanında aynı şeyleri görmüşler, hatta onların canlı birer mikrop, birer basil olduğunu, şarbona da onların neden olduğunu açıklamışlardı ama bu iddialarını kanıtlayamamışlardı. Üstelik Pasteur dışında kimse dediklerine inanmamıştı. Gerçi bu çubukçuklar hiçbir sağlıklı hayvanın kanında gözlenmemişti. Bu da onların hastalığın nedeni olabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyordu. Ancak bu ihtimalin bir bilginin kaynağını oluşturabilmesi için önce bu çubukçukların canlı olduklarını, sonra da şarbona sadece onların yol açtığını kanıtlayabilmeliydi. Ama nasıl? Koch'un elinde mikroskoptan başka hiçbir alet yoktur. Bir şırınga bile. Sonunda bir tahta parçasını inceltip sivriltir, mikroplardan temizlemek için fırında ısıtır, sonra şarbondan ölmüş bir hayvandan aldığı kana buladıktan sonra sağlıklı bir farenin karnında bıçakla açtığı delikten içeri sokar. Bu ayrıntılara girmemin nedeni, Koch'un araştırıcı kişiliğini aydınlatmak. Sonra da fareyi ayrı bir kafese kapatıp beklemeye başlar. Daha ertesi gün kafesi açtığında hayvancağızın ölmüş olduğunu görür. Demek ki, dur acele etme, daha yapacak çok iş var. Hayvanın dalağından alıp mikroskop altında incelediği sıvıda daha önce gördüğü çubukçuklar dans etmektedir. Demek sağlıklı bir hayvana kendi eliyle şarbon hastalığını aşılamıştır. Acaba fare büsbütün farklı bir nedenden ölmüş olamaz mı? Neden olmasın? Gerçi çok az muhtemel belki ama karnında açılan yaradan bile ölmüş olabilir. Bu nedenle bütün bu gibi ihtimalleri uzaklaştırmak şart. Ne olur ne olmaz deyip Koch aynı deneyi bir ay boyunca her gün tekrarlar. Sonuç hep aynıdır. Fare ertesi gün ölmüştür ve kanı o çubuklarla kaynamaktadır. Hem de milyonlarcası. Oysa kendisinin fareye zerk ettiği hastalıklı kan damlasında bunlardan olsa olsa birkaç yüz tane olabilir. O halde bunlar çoğalıyor. Demek ki canlılar diye düşünür Koch. Ama bunu da yeterli görmez. Çubukçukların çoğaldığını gözleriyle görmeye karar verir. Gene bazılarınızın bu kadar da fazla diye söylendiğini duyar gibiyim. Lütfen sabırlı olun, zira bilim adamı sabırlı olmak zorundadır. Şimdi Koch'un kafasını kurcalayan tek soru şudur. Çoğaldıklarını nasıl gözlerimle görebilirim? Bunun için birkaç şarbon mikrobunu her türlü başka mikroptan izole edebilmesi gerekir. Uzun ve yıpratıcı araştırmalardan sonra bunu da başarır. En zor engeli aşmıştır. Saatlerce kıpırdanmadan mikroskobunun merceğine gözlerini dayar ve bekler. Ama nihayet bu yaratıklardan birinin gözleri önünde ikiye bölünerek çoğaldığını görür. Derken çoğala çoğala sayıları milyonları bulur. Belki bu Koch da fazla şüpheciymiş diyeceksiniz ama Koch işi rastlantıya bırakmamak için aynı deneyi gereken bütün titizlikle tam 8 defa daha tekrarlar. Artık bu çubukçukların canlı olduğundan emindir. Bu iş bitince yeni bir soru belirir kafasında. 8. kuşaktan olan basillerden birkaçını sağlam bir fareye veya koyuna zerk edersem gene çoğalırlar mı? Şarbona gerçekten de bu basillerin yol açtığından ancak o zaman emin olabilecektir. Bunu anlamak için kendi ürettiği basillerden birkaçını gene kendi yaptığı sivri tahta ucuyla sağlıklı bir farenin derisi altına zerk eder ve saatleri iple çekmeye başlar. Ertesi gün farecik ölmüştür. Dalağını çıkarıp mikroskop altında incelediğinde aynı çubukçukların orada cirit attıklarını görür. Böylece Koch, yalnız şarbon mikrobunu suçüstü yakalamakla kalmamış, üstelik Pasteur'ün öteden beri ileri sürdüğü bir tezi, her hastalığa başka bir mikrop yol açar, doğrulamayı da başarmıştır.